Ayrım 17. Sayfa 231. 17. Büyükelçi. Benim kültürümde bir kadın anne olduğunda bir saygı nişanı kazanır. Bir insan dünyaya getirmekle hayatın armağanına katkıda bulunmuştur. Aleke doğduğunda ben de bir ana olmuştum. 5 yaşındayken olduğum sünnette başlayan kadınlık serüvenim, 30 yaşımda bebeğimi dünyaya getirmekle devrini tamamlamıştı. Artık kendi anneme her zamankinden fazla saygı gösteriyordum. Somalili kadınların sadece kadın olduklarından dolayı taşıdıkları yüke katlanacak inanılmaz bir güce sahip olduklarını anladım. Batıda bir kadın olarak hayat sürerken yapmam gereken şeyi yapmak için büyük mücadele verdim ve kimi zaman başaramayacağımı düşündüm. McDonald's'ta periyot dönemimde yerleri silmeye çalışırken öleceğimi sanırdım. Ameliyat olduktan sonra rahatça tuvalete gidebiliyordum. 9 ay paytak paytak yürüdüm. Şehirden Harlem'e gitmek için metroya bindim. Merdivenleri indim çıktım. Marketten alışveriş yaptım. Doğumhanede 3 gün bekledim ve her an doktorların önünde doğum masasında kalıvereceğimi düşündüm. Gerçek ise benim şanslı olduğumdu. Ya domuzlarına su bulmak için millerce yürüyen ve kanaması olduğu için ayakta duramayacak kadar sancısı olan çöldeki kız ne olacaktı? Peki doğum yapar yapmaz vajinası sımsıkı kalsın diye bir bez parçası gibi dikilen kadın ne yapacaktı? Ya da 9 aylık hamileyken öteki 11 aç çocuğunu çölde beslemek için avlanan anneye veya hala sünnet dikişini taşıyan genç bir anneye ilk bebeğini doğururken ne olacaktı? Annem gibi çölde tek başına doğum yapmaya çalışan kadına ne olacaktı? Ne yazık ki tüm bu soruların yanıtını biliyorum. Çoğu çölde kan kaybından ölecek, şanslı olanları ise sırtlanlar ya da akbabalardan önce kocaları bulacaktı. Yaşım ve bilgim arttıkça yalnız olmadığımı öğrendim. Sünnetim sırasında yaşadığım sağlık problemleri dünyadaki milyonlarca kızın ve kadının da başının belasıydı. Cehalet, Afrika kıtasındaki pek çok kadının ıstırap içinde yaşamasına neden oluyordu. Çölde annem gibi parası ve gücü olmayan kadınlara kim yardım eli uzatacaktı? Birileri seslerini duyuramayan o küçük kızlar adına konuşmalıydı. Ve madem ben bir göçebe olarak hayata başlamıştım, onlara yardım etmek benim boynumun borcuydu. Hayatımda olan onca şeyi nasıl şans eseri yaşadığımı asla açıklayamam. Fakat aslında salt şansa asla inanmadım. Hayatımızda bundan daha fazlası olsa gerek. Tanrı beni evden kaçtığım sırada çölde aslandan korumuştu. Ve o andan sonra Tanrı'nın beni hayatta tutmak için bir planı olduğuna inandım. Ancak böyle tanrısal bir neden varsa bu neydi? Bir süre önce Marie Claire Moda dergisinden bir yazar benimle görüşmek için randevu aldı. Görüşme öncesi uzun süre makale için neler söylemek istediğimi düşündüm. Yazar Laura Ziu ile öğle yemeğinde buluştuğumuzda onu görür görmez içim ısındı. Biliyor musun, benden nasıl bir makale istediğini bilmiyorum ama şu modellikle ilgili şeylerden milyonlarca kez yazıldı. Yayımlamaya söz verirsen sana gerçek öykümü anlatırım dedim. Laura bana, ya tamam elimden geleni yaparım deyip teybi çalıştırdı. Çocukken olduğum sünnetten başlayarak ona yaşadıklarımı anlatmaya koyuldum. Ansızın hikayenin orta yerinde teybi kapatıp ağlamaya başladı. Aa, neyin var? Şey, korkunç, mide bulandırıcı. Günümüzde hala böyle şeylerin yapıldığını düşünemiyorum. Konu da bu ya. Siz batılıların bilmediği bu. Bunu harikulade parlak, debdebeli, sadece kadınların okuduğu magazininizde yayınlayabileceğine inanıyor musun? Sana söz, elimden geleni yapacağım ama karar yine de patronumun. Görüşmeden sonraki gün yaptığım şeyden utanç duydum. Şimdi herkes benimle ilgili şeyleri bilecekti. Benim en gizli sırrımı. En yakın arkadaşım bile küçük bir kızken başımdan geçenleri bilmiyordu. Somali'nin çok özel kültüründe olmak bu gibi şeyler hakkında konuşmamayı gerektiriyordu. Oysa şimdi ben milyonlarca yabancıya bunu anlatmıştım. Ama sonunda karar verdim. Bırak, olacak olan olsun. Karşılığında gururumu kaybedeceksem olsun. Ve öyle de oldu. bir elbiseyi çıkarır gibi gururumdan sıyrıldım. Onu öylece bir kenara bıraktım. Ama öteki Somalilerin vereceği tepkiden de endişeliydim. Onların eski gelenekleri eleştirmeye nasıl cüret edersin deyişlerini hayal edebiliyordum. Etiyopya'da aileme batıya gitti diye her şeyi bildiğini mi sanıyor deyişlerini duyar gibi oluyordum. Uzunca süre düşündükten sonra iki nedenden dolayı sünnetim hakkında konuşma ihtiyacı duyduğumu fark ettim. İlki beni derinden üzen bir şeydi. Hala yaşamakta olduğum sağlık sorunlarının yanında bir daha asla seksten zevk alamayacak oluşumdu. Kendimi eksik, sakat hissediyordum ve bunu değiştirmek için elimden hiçbir şey gelmiyordu ve bu da en kötüsüydü. Dana ile karşılaştığımda sonunda aşık olmuş ve bir erkekle seksin hazzını yaşamak istemiştim. Ama bana bugün seksten hoşlanıyor musun diye soracak olsanız cevabım olumlu olmayacaktır. Sadece fiziki olarak ona yakın olmaktan zevk alıyorum çünkü onu seviyorum. Hayatım boyu sünnetime bir neden bulmaya çalıştım. İyi bir sebep bulabilmiş olsaydım bana yaptıklarını kabul edebilirdim. Ama böyle bir sebep bulamadım. Sebep bulmak için çabaladıkça daha da sinirlendim. Sırrımla ilgili birileriyle konuşmaya ihtiyacım vardı. Çünkü bu sırrı hayatım boyu içimde saklamıştım. Çevremde ailem, annem ya da kız kardeşim olmadığından acımı paylaşabileceğim hiç kimsem yoktu. Kurban teriminden nefret ederim. Çünkü bu bana güçsüzlük gibi gelir. Fakat çingene kadın beni doğradığında içinde bulunduğum durum tam buydu. Fakat artık yetişkin bir kadındım, bir kurban değildim ve harekete geçebilirdim. Marie Claire dergisiyle bu görüşmeyi yapmakla bu işkenceyi sürdürmeye uğraşan insanlar hiç değilse bunun nasıl bir his olduğunu duysunlar istedim. Çünkü ülkemdeki kadınların hepsi susturuluyorlardı. İnsanlar sırrımı öğrendikten sonra beni her sokakta görüşlerinde tuhaf tuhaf bakacaklarmış gibi geldi. Bunu umursamıyordum. Çünkü bu makale için yaptığım görüşmenin bir öteki nedeni insanların bu uygulamanın bugün hala yapılmakta olduğunun farkına varmalarını sağlama umudumdu. Bunu yalnızca kendim için değil, sünneti yaşamakta olan onca küçük kız için yapmak zorundaydım. Değil yüzler ve binler, milyonlarca kız bunu yaşıyor ve bu yüzden ölüyordu. Kendi durumumu değiştiremezdim, olan olmuştu. Ama belki başka birilerini kurtarabilirdim. Yaptığım görüşme, Kadın Sünneti Trajedisi başlığıyla yayımlandığında aldığımız tepkiler oldukça çarpıcıydı. Laura başarılı bir yazı kaleme almış ve Marie Claire de yazıyı yayımlamakla cesaret isteyen bir iş yapmıştı. Yayımından sonra dergi ve kadın hakları için mücadele eden bir organizasyon olan Equality Now, şimdi eşitlik, yazıyı destekleyen mektuplarla doldu. Hikayemi anlattığım gün Laura'nın verdiği tepki gibi okurlar da besbelli dehşete düşmüşlerdi. Bir ay önce bugün Marie Claire'in Mart sayısında kadın sünnetine ilişkin makaleyi dehşet içinde okudum ve o gün bugündür aklımdan çıkaramadım. Kadın ya da erkek herhangi birinin Tanrı'nın arkadaş, dost ve eş olarak yarattığı cinse karşı yapılan böylesine düşüncesizce ve insanlık dışı bir uygulamanın göz ardı edilerek sürdürülebileceğine inanmak oldukça güç. İncil'de erkekler eşlerini sevecektir diye buyrulur. Tanrı inancının olmadığı bir kültürde bile uygulamanın kadınlara yaşattığı acı, travma ve hatta ölümü görerek erkeklerin bunun fevkalade yanlış olduğunu anlamamalarına olanak yoktur. Eşlerine, kızlarına ya da kız kardeşlerine böyle bir şeyin olmasına izin vermeyi nasıl sürdürürler? Hiç şüphesiz kadınlarını pek çok yönden mahvettiklerinin farkında olsalar gerek. Tanrım bize yardım et, bir şeyler yapmalıyız. Bu düşünceyle yatıyor kalkıyorum ve tüm gün bunu düşünmekten çıldıracak gibi oluyorum. Eminim World Vision ya da benzer kuruluşlar bu insanları eğitebilir ve onlara evliliklerinin ve cinsel hayatlarının erkek için olduğu kadar kadın içinde daha iyi olabileceğini ve kadınların da tıpkı erkekler gibi iyi sebepler için belli organlarla dünyaya geldiklerini öğretebilir. Bir öteki mektupta, Baris Dirye ile ilgili yazınızı okumayı az önce tamamladım ve küçük kızların hala bu tip eziyetlere ve sakat bırakılmalarına maruz kaldığını görerek dehşete düştüm. Böylesine sadistçe bir şeyin bugün hala uygulandığına inanamıyorum. Bu kadınların Yaşadıkları bu şeyin sonucu tüm hayatları boyunca karşılaştıkları problemler akıllara durgunluk verici. Gelenek olduğu için kadınlara karşı sürdürülen bu zulüm dünya çapında sona erdirilmeli. Bir erkeğin üreme organlarını parça parça edip tekrar dikecek olursam size garanti veririm bu uygulama derhal bitecektir. Acısı öylesine derin ve bitmez olan bir kadınla fiziki olarak nasıl bir araya gelmek istersiniz ki? Bu hikaye beni gözyaşlarına boğdu. Şimdi eşitlik organizasyonunuza nasıl yardımcı olabileceğim hakkında bilgi almak için yazıyorum. Okumam için bana gönderilen bir öteki mektupta, bugüne dek söylenmiş ve gelecekte de söylenecek pek çok trajik öykü var ama varis, bütün bir kültürün çocuklarına yaptıkları ile ilgili söylenmiş ya da söylenebilecek bundan daha kötü bir öykü yoktur. Bunu okuduğumda ağladım ve derinden etkilendim. Olanları değiştirmek için bir şeyler yapmak isterim. Fakat tek bir kişi ne yapabilir bilemem. Bu destek mektuplarıyla rahatladım. Beni olumsuz yönde eleştiren iki mektup aldım. Elbette ki Somali'den. Başka görüşmeler yapmaya, okullarda, yerel kuruluşlarda, kısacası konuyu gündeme getirebileceğim her yerde bunu konuşmaya başladım. Ardından da talihin bir başka cilvesiyle karşılaştım. Avrupa'dan New York'a uçmakta olan bir makyöz, eline Marie Claire'i alıp benimle ilgili makaleyi okumaya koyulur. Uçuş sırasında makaleyi işverenine gösterip bunu okumalısın der. Rastlantı bu ya, o işveren Barbara Walters'tır. Daha sonradan Barbara bana makaleyi okumayı tamamlayamadığından, çünkü oldukça rahatsız edici bulduğundan bahsetti. Ancak konunun üzerinde durulması gereken bir problem olduğunu hissetmiş, makaleyi kullanarak 20x20 programı için bir bölüm çekerek izleyicileri kadın sünnetinden haberdar etmeye karar vermişti. Ödül kazanan Bir Şifa Bulma Öyküsü adlı bölümün yapımcısı Ethel Bass Weintraub idi. Barbara benimle görüşürken ağlamak istedim. Kendimi anadan doğma hissettim. Ne de olsa bir makale için öykümü anlatırken okurla aramda bir mesafe vardı. Ben sadece Laura'yı anlatıyordum ve biz bir restoranda oturup söyleşen iki kadındık, o kadar. Ancak 20x20 için beni görüntülediklerinde ben tüm hayatım boyunca gizlediğim sırlarımı ifşa ederken kameranın yüzüme yakın çekim yaptığını biliyordum. Adeta birileri beni yarmış, ruhumu orta yere serivermişti. Bir Şifa Bulma Öyküsü 1997 yazında gösterildi. Bunun hemen ardından ajansımdan Birleşmiş Milletler'ce irtibata geçildiğini bildiren bir telefon aldım. Birleşmiş Milletler 20x20 bölümünü izlemiş, benimle irtibata geçmek istemişti. Olaylar şaşırtıcı bir ivme kazandı. Birleşmiş Milletler Nüfus Teşkilatı beni kadın sünnetini durdurmak için sürdürdükleri mücadeleye katılmaya davet ediyordu. Dünya Sağlık Örgütü ile yapılan çalışmalar sonucunda problemi gözler önüne seren oldukça dehşet verici istatistiklere ulaşılmıştı. Rakamları gördükten sonra bunun sadece benim problemim olmadığını gördüm. Kadın sünneti ya da bugün tercih edilen deyimiyle kadınlarda genital sünnet, KGS, Afrika'nın 28 ülkesinde sıkça uygulanmaktadır. Birleşmiş Milletler bu uygulamanın 130 milyon kız ve kadında gerçekleştirildiğini tahmin etmekte. Her yıl 2 milyon kız bunun kurbanı olmakta. Operasyonlar çoğu kez ilkel ortamlarda bir kasabalı kadın tarafından yapılmakta. Anestezi kullanılmamakta. Ellerine ne geçerse kullanmaktalar. Jilet, bıçak, makas, kırık cam parçaları, keskin taşlar ve hatta bazı bölgelerde dişlerini. İşlem coğrafik bölgeye ve kültürel uygulamalara göre değişiklik göstermekte. İşlemin bıraktığı en küçük hasar kadını ömür boyu seksten zevk almaktan mahrum bırakan klitorisin kesimi. Sorunun öte yakasında Somali'de %80 oranında vajinanın iki kısmının birbirine dikimi vardı. Bu benim de maruz kaldığım yöntemdi. Bunun hemen ardından görülen komplikasyonlar şok, enfeksiyon, anüste hasar, nedve oluşumu, tetanos, septisemi, HIV ve hepatit B'dir. Uzun dönem komplikasyonlar ise sistit ve vulva çevresinde apseye yol açan kronik üriner enfeksiyonlar, ıstıraplı nöromalar, giderek artan ürinasyon güçlüğü, dismenore, menstrual kanın batında toplanması, frijite, depresyon ve ölümdür. Bu yıl 2 milyon daha küçük kızın başımdan geçenleri yaşayacak olduğu düşüncesi kalbimi burkuyor. Bu, her gün söz konusu eziyetin devam ettiğinin, benim gibi öfkeli kadınlar yaratıldığının, bu kadınların asla geriye dönüp ellerinden alınanı geri alma şanslarının olmadığının da farkına varmamı sağlıyor. Gerçekte bu şekilde sakat bırakılan kızların sayısı azalmak yerine gitgide artıyor. Avrupa'ya ve Amerika'ya göç eden büyük sayıda Afrikalı, uygulamayı da beraberlerinde getiriyor. Hastalık kontrolü ve önleme merkezinin tahminlerine göre New York'ta 27 bin kadın bu işlemden geçmişti. Bu yüzden Amerika'da pek çok eyalet KGS'yi yasaklayan kanunlar geliştiriyor. Meclis üyeleri risk altındaki çocukları korumak için farklı kanunlar koymak durumunda olduklarına, zira ailelerin bunu dini hakları olduğunu iddia edeceklerine inanıyorlar. Çoğu kez Afrikalı bir topluluk bir sünnetçiyi Afrika'dan Amerika'ya gönderecek parayı topluyor. Sünnetçi bir kere de bir grup küçük kızı bir arada kesiyor. Bu mümkün olmadığında ise aileler bu işi kendi başlarına yapıyorlar. Bir keresinde New York'ta bir babanın çığlıkları duyulmasın diye teybin sesini açarak eline geçen bir et bıçağıyla kızının cinsel organlarını kestiğini duymuştum. Büyük bir gururla Birleşmiş Milletler'in fahri büyükelçisi olmam ve onlarla savaşmam konusunda yapılan öneriyi kabul ettim. Birleşmiş Milletler Nüfus Teşkilatı yöneticisi Dr. Nafiz Sadık gibi kadınlarla çalışacak olmam benim için onurların en büyüğüydü. Dr. Sadık, KGS aleyhine ilk çalışmaya başlayan ve konuyu 1994 Kahire Uluslararası Nüfus Konferansı'nda ilk kez gündeme getiren kadındı. Pek yakında tekrar Afrika'ya uçup hikayemi anlatacak ve Birleşmiş Milletler'ine destek sağlayacaktım. 4000 yılı aşkın süredir Afrika kültürlerinde kadınlar sünnet edilmekteydi. Çoğu kişi uygulamanın Müslüman ülkelerin neredeyse büyük kısmında geçerli oluşundan bunun Kur'an'ın bir emri olduğuna inanıyor. Ancak bu doğru değil. Ne Kur'an ne de İncil'de Tanrı'yı memnun etmek için kadınları kesmekten bahsedilmez. Uygulama sadece kendini kadınlarının seksüel armağanlarının sahibi olduğundan emin olmak isteyen cahil ve bencil erkeklerce teşvik edilip desteklenmekte. Erkekler kadınlarının sünnet edilmesini istemekte, anneler kızlarının kocasız kalması korkusuyla buna göz yummaktalar. Sünnet olmamış bir kadın kirli, tecavüze uğramış ve evlenilmez kabul edilmekte. Benim içinde büyüdüğüm gibi göçer bir kültürde evlenmeyen kadınlara yer yoktur. Dolayısıyla anneler kızlarının en iyi fırsata sahip olacağından emin olmanın en büyük görevleri olduğunu düşünürler. Tıpkı batılı bir ailenin kızını en iyi okula göndermeyi bir görev kabul etmesi gibi. Her yıl milyonlarca kızın sakat bırakılmasında cehalet ve hurafelerden başkaca bir sebep yoktur. Dahası sonrasında nesilden nesile artarak yaşanan acı, ıstırap ve ölüm bunu durdurmak için yeterli bir nedendir. Bir Birleşmiş Milletler Büyükelçisi olarak bu uğurda çalışmak hayal bile edemeyeceğim bir düşün gerçekleşmesiydi. Hep büyürken kendimi ailemden ve tanıdığım göçerlerden farklı hissetmiş olsam da kendimi dünyanın problemlerini çözmek için uğraş veren bir organizasyonda büyükelçi olarak hayal bile edemezdim. Uluslararası düzlemde Birleşmiş Milletler bir annenin kişisel seviyede yapacaklarını yapıyordu. Rahatlık ve güven veriyordu. Sanırım gelecekte Birleşmiş Milletler'deki rolümün işaretleri geçmişimde vardı. Küçükken arkadaşlarım hep bana ana diyorlardı. Sürekli onlara annelik yapmak istediğim için benimle alay ediyorlardı. Bu arkadaşlarımdan çoğu Afrika'ya gittiğimde fanatik bir dindarın beni öldürmeye çalışabileceği konusundaki endişelerini dile getirmişti. Ben ne dersem diyeyim, tutucuların kutsal bir uygulama olarak gördükleri bir suça karşı savaşıyor olacaktım. Eminim işim çok tehlikeli olacaktı ve korktuğumu da itiraf etmeliyim. Özellikle de artık bakmam gereken küçük bir oğlum varken. Ama kaderim bana güçlü olmamı, Tanrı'nın yoluma ışık tutacağını söylüyor. Ve Tanrı'nın ben doğmadan çok önce öleceğim günü belirlediğine ve bunu değiştirmemin mümkün olmadığına inanıyorum. Hayattayken belki bir şans yakalarım. Çünkü hayatım boyu bu hep böyle oldu.